Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah yeni yılın ilk işlem gününde piyasalar var yani piyasalar böyle adı öyle piyasalar. Onların çok sevdiği bir tabir bu. Yeni yılın ilk işlem günü. O günün içinde hayatımızın geçen yıldan bu yana ne kadar değiştiğini sorguladık ve liyakat kavramı üzerinde biraz durduk. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyumun hesabı üzerinden konuştuk. Ve bunun aslında toplumun geneli içinde bir durum haline geldiğini, liyakatin yok edilmesinin her alanda kendini gösterdiğini, yayının sonunda internette bir sıkıntı olduğu için göreceksiniz zaten. Yayını yükledim ben, temsalinin YouTube'da var ama önerim şu benim. Bir kez daha söylüyorum bunu burada. Ya da yayını paylaşın da öyle diğerlerini de çağıralım ondan sonra söyleyeyim. Periskop izleyicileri aşağıdan 3 noktanın yanından paylaşsın. Ben de aynı şeyi burada sosyal medya hesabı üzerinden yapayım. Twitter üzerinden çağırayım. Benim önerim şu. Bıdırdanmak burada çözüm değil ya. Hiç kimsenin hiçbir işine yaramıyor bu. Mesela Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri bir ortak bildiri yayınlıyorlar. Ya bunu bildiri yayınlamanıza gerek yok ki. Bakın bugün sabah gidersiniz. Hepiniz tak tak tak tak istifalarınızı verirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün öğretim üyeleri, buna inanan bütün öğretim üyeleri, %80'i aynı gün içinde bitti bu hikaye der ve biter bu mevzu. Bir daha da tekrarlanmaz. Yayının sonunda söyledim, geçen yayının sonunda bir daha tekrarlayayım. Bakın bugün Türkiye'de ekonomist alanında, ekonomistlerin çalışma alanında yaşanan bütün pisliklerden ekonomistler sorumlu. Hiç çevirip çevirmeye gerek yok. Ya sen gereğini yerine yapmıyorsun kardeşim, bir avuç insan konuşuyor. Onun yerine, ya ben çalışmıyorum ki ben böyle bir pisliğin içinde var olmak istemiyorum deyip ayrılmak gerekiyor. Gerçekten. Gazeteciler beraber yaşadıkları hikayeyle bugün yaşanan sorunların çoğu, hani diyorum ya, kıçına tekmeyi yemeden kahraman olmuyor Türkiye'de hiç kimse. Aynı şeyi yapamamakta. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyeleri takır takır arka arkaya gidip hepsi istifa mektuplarını çakarlar. Hatta oturdukları yerden maillerini çakarlar. Hasta la vista, görelim ondan sonra ne olduğunu. Ya bunu yapamadıktan sonra söylenmenin bir anlamı yok kardeşim. Bak yayın arasında söyledim. Ya ne kadar çok bunu bekleyen insan varmış. Çok mutlu oldum. Ama keşke sesinizi çıkarsaydınız. Bu yeni söylenmiyor ki. Bu yeni söylenmiyor. Ben Ahmet Necdet Sezer'e bunu soru olarak da sordum. Ama o gün de insanların işine yaradığı için ses çıkartmayanlar vardı. Hani bugün kendini şöyle tanımlayan şeyler var. Sosyal demokratlar böyle tanımlıyorlar onlar. Burası yok, burası da yok. Şu kadar. O gün onların işine geldiği için ses çıkartmıyorlardı. Evet, bu işi Ahmet Necdet Sezer başlattı. Keşke hiç yapmasaydı. Uyarılmasına rağmen yaptı. O dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu bunun yolunu açtı. Bak bilerek anlatıyorum burada. İsimleri veriyorum, tarihleri veriyorum ki hayır diyen varsa çıksın karşıma. Ama bu saçma. Saçma, işte bugün geldiğimiz yer burası ondan sonra. O günün beni, bizim işimize yarayacak insanlar. Diğerleri kaka tüh falan. Bugün onlar değişti. Şimdi bu insanlar yapıyor. Adam Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum atıyor ya. Bak bir kez daha söylüyorum güzel kardeşim. Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank'a atanmasından zerre kadar farkı yok bu yaşanan durumun. Diyarbakır Belediyesi'ne kayyum atanmasından hiçbir şekilde rahatsızlık duyulmuyor. Aynı şey. Aynı şeyi yapıyor adam. Toplumun her alanı için böyle. Ya sadece rektörler için değil ki. O görünen bir yüz oldu. Boğaziçi Üniversitesi, ya daha ötesi var mı kardeşim? Boğaziçi Üniversitesi. Ama bence yetmez. Keşke güçleri yetse, göklerden gelen bir karar çökse Oxford'a atasalar. Her yerin içine ettiler, oranın da içine etseler. Keşke yapabilseler. Ama toplum olarak biz bunun üzerinde uzlaşacak. Hayır Serdar Bey, alakası yok. Bu kadar rezilce. Rezilceden kastınız ne? Ne mesela? Bir akademik camianın kendi seçtiği rektör adayını atayamaması yeterince rezilce değil mi Serdar Bey sizce? Bence yeterince rezilce bu. Bu yapılan aynı şekilde rezaletti. Bugün de yaşanıyor işte aynı şey. 2000 yılından itibaren Sezer'in Cumhurbaşkanı döneminde ne yaşandıysa aynısı yaşanıyor şu anda. Ya bizim bunda uzlaşmamız lazım. Kardeşim akademik camia kendi yapmalı bu tür seçimlerini. Cumhurbaşkanının işi değil bu. Ondan sonra her türlü hadsizlik artık Türkiye'de alıyor yürüyor. Siyaset istediği gibi at oynatıyor. Her alanda. Sadece burada değil ki. Ondan sonra öne açılıyor işte. Sen adamlara koz veriyorsun. Gerek yok ki. Akademik dünya kendi yapsın bu seçimlerini kardeşim. Çocuklara emanet edip götürüyorsun ya. Çocuğun düş dünyasını değiştiriyor. Çocuğunu verdiğin bir gruba güvenmiyorsun. Kendi başını seçemezsin sen diye. Sormak lazım. Sen kimsin? Sen kimsin? Nasıl seçiyorsun akademik dünyaya atamayı, nasıl yapıyorsun diye sormak lazım. Ve o yüzden Serdar Bey, yeterince rezilceydi, bugün de yaşanan aynı rezaletin devamıdır. Hiç kusura bakmayın, bir farkı yok bunun. Ve biz bu bakışı değiştirmek zorundayız. Akademik camia kendi rektörünü kendi seçmeli. Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasından rektör ataması çıkartılmalı. Senin işin mi ya? Ya sen kimsin kardeşim? Kimsin? Ne biliyorsun akademik dünya ile ilgili de ne atama yapıyorsun? Ne biliyorsun Allah aşkına, bir anlatsana. Bak, ekonomi bilgini gördük. Ekonomi bilgini gördük. Biz yayın arasındayken hem Aralık ayı enflasyonu hem de 2020 yılı enflasyonu açıklandı. %1,25 TÜFE. Ve toplama bakıldığı zaman da %14,6'lık bir 2020 yılı enflasyonu. Buna göre işte emekli maaşlarının, memur maaşlarının zamları falan filan belirlendi. Burada önemli olan rakam o değil ki. Yarın bir aksilik olmazsa ekonomi konuşacağız. Ama yani eğer gündem başka bir şeye çevirmezse hikayeyi. Burada önemli olan hikaye bu değil. Önemli olan devletin resmi rakamlarıyla gıda enflasyonunun Türkiye'de %21'e dayandığının itiraf edilmesi. %21 diyorum ya. Aklınız alıyor mu sizin? %21. Bir önceki aya göre fiyat artış oranı. Bu insanların bakıyorsun aldığı maaşın artışı, daha işte asgari ücret üzerinde daha önceki hafta gördük. Artış yaptık diye adam bayram ediyor. %21 artışımız var. Çok da büyük. Yarın bir aksilik olmazsa konuşacağız. İşte ekonomi bilginin getirdiği yer burası. Sen ne biliyorsun da neyin atamasını yapıyorsun ya? Ne biliyorsun Allah aşkına? Bir anlatsana. Aynı şey sadece Erdoğan için değil ki. Ahmet Necdet Sezer için de geçerli. Ahmet Necdet Sezer çok saygın bir hukukçu. Anayasa Mahkemesi üyesi. Anayasa Mahkemesi üyeliği. Ama bir dakika ya. Aynı şey değil ki bu. Akademik dünyanın içinde bir atama yapacak yeteneği yok ki. Ya onu akademik camia kendi yapacak kardeşim. Bizim bunda uzlaşmamız lazım. Bunun önü buraya gidiyor çünkü. Ondan sonra ses çıkartamıyorsun işte. Bir sürü hadsiz çağ... Ya hayatınızda şöyle bir şey gördünüz mü? Bir tane tip var. CNN Türk ekrana çıkartıyor. Bak adını bilmiyorum. Bilsem söylerim. Ama hakikaten çok zavallı ya. Çok zavallı. Ne yaşı tutuyor, ne kıdemi tutuyor. Gençlik kolları bir şeyliği mi yapmış zamanında? Çıkartıyorlar. Bayağı hiç utanmayan, arlanmayan insanlar. Ben bunu yayınıma nasıl çıkartıyorum ulan demeyen tipler. Utanmadan konuşturuyor. Herif 80'lerin siyasetini anlatıyor. Muhtemelen 85 doğumlu. Bu kadar çapsız, bu kadar hadsiz. Mesela Cem Yılmaz'a dalıyor herif. Ajanstan diyor talimat geldi. Bunlar diyor tweet atmaya başladılar. Ajanstan talimat geldi dedi. SMA hastası çocukların hani şu Milli Piyango'dan çarpılan 4/3'lük bölümü kendilerine aktarılması yönündeki kampanya. Ajanstan diyor talimat geldi. Vallahi bir şey mi? Hangi ajans o? Ben de onunla çalışmak istiyorum. Düşünsene adam Cem Yılmaz'ı çalıştıracak kadar büyük bir ajans ve Cem Yılmaz'a diyor ki at tweet'i. At ulan at! Lan. O da atıyor. Ya sen saçma sapan bir şey. Herif artık sevgili Levent'in söylediği gibi hani Levent Üzümcü'nün burada mı bilmiyorum ama ya çok net ve çok güzel bir laf bu. Levent diyor ki bunlarla ilgili olarak. Çomar kardeşlerimiz meslekleri gereği son derece acıklı durumlara düşebiliyorlar. Ancak Cem Yılmaz'ın dönemi kapandı tweetine kadar derine düştükleri çok nadirdir. Hakikaten şu anda acayip bir yerdeler. Düşünsene böyle bir ajans var ya. Emre Cemil Ayvalı bu. Mücahit Birinci diyeceğim. Emre. Çocuğun adı Emre. Soyadını bilmiyorum. Uydurmayayım ama çocuğun adı Emre. Bu nasıl bir çapsızlıktır ya? Ama bak güzel kardeşim, burada şunu pas geçerek söyleyemem. Benim meslektaşım demeye utandığım, gerçekten utandığım tipler bununla program yapıyor. Karşılarını alıp ciddi ciddi konuşuyorlar bununla. Berfin yazdığı bu. Evet, ajans talimat verdi, bunlar da yartırıyorlar. Kafa bu kadar çalışıyor işte. Hep diyorum ya, bunun kafayı tavuğa tak. Bak kümesi bulursa ben o tavuğu sırtımda taşıyacağım. Bulamaz, mümkün değil ya. Ama işte bir tavuğun hayatını idame ettiremeyecek kadar zeka düşkünü olan bir tip çıkıp bunları söyleyebiliyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Liyakatsizlik bizim bugün yaşadığımız en büyük sorun bu. Bunlar nereden çıktı diyorsun ya? Vallahi hiç bu kadar Levent'in dediğine ya, yerden göğe kadar kadın bu kadar düştüklerini ben de görmemiştim. Pii. Konuşacağız Abdülkadir Selvinyası'nı, Hasan Ali Atasoy yazmış. Şimdi bir tartışma devam ediyor biliyorsunuz. Ertuğrul Özkök efsane yazılarından birini yazdı. Kime göre efsane? Bana göre değil yani. Hiçbir değeri yok da. Ama geçmişte de bu köşeler babamızın malı değildir, patronlar bize verdi falan filan demişken, şimdi de benzer bir şeyi yazdı. Abdülkadir Selvin'in çıkışına yönelik olarak, yani sana orada yazma talimatı veren patronundur, maaşını ödediği sürece yazarsın. Bunu Ertuğrul Özkök söylüyorsa doğru söylüyordur. Çünkü kendisi patronuna tapar. Tapar. Yani tapar kelimesini bilinçli kullanıyorum burada. Tapar, bildiğin tapar yani. Puttur, yapar, oturur, tapar. Hiç değişmez. Abdülkadir Selvi'nin ben de bundan çıkarım yapması lazım yani. Onu söyledi ama Abdülkadir Selvi de bugün yani ayarcı namık olarak takılmış. Hakikaten acayip bir yere gitmiş mevzu. Diyor ki bana diyor yani özetle diyor ki bana diyor hiç kimse yazdıramaz, vicdanım yazdırır. 16 tane manşeti vicdan mı attırdı ya? Vicdanınız kaba, kıçınız taş. Ne taştı? Öyle bir şeydi. Hatırlıyorum yani. Bir şey taş. Onu vicdanlar attırıyor çünkü. Göklerden gelen bir karar yok çünkü. Mesela o zaman ajans yok. Çıkıp şunu desene ya. Ya şunu desene Allah aşkına mesela. Bunlarla ilgili olarak. Bunlara 16 manşet attıran ajans var. Bak bunu söyleyen bir tane kafası çalışan insan yok. Dikkat ediyor musun? Niye? Lan bu büyük aptallık çünkü. Büyük eşeklik. Bunu düşünmez. İnsan aklından geçirdiği zaman şunu der. Ya aman abi bu sağda solda söylemeyeyim bunu ya. Millet kıçıyla güler bana. Der. Bunlar da yok o. Aklına geleni söylüyor. Ajans. Ya herif diyor ki Cem Yılmaz'ın diyor ajans var bağlı çalıştır diyor. Ajans diyor ona tweet at lan. Lan tek diyor hemen atıyor diyor tweet'e. Herif buna inanıyor. Diyorum işte 80. Vicdanınız kaba yüreğiniz taş. Hay yaşayın. Adam bunu düşünüyor. 80'lerin ortasında. Ya biriniz doğum tarihine bakar mısınız? Bilerek söylemiyorum bunu ama yani eminim ya o yaşlarda bir heriftir bu. Bir lütfen bakın biriniz. 80'lerin siyasetini anlatıyor. 80'lerin siyasetini anlatıyor. Ve bunu orada bir sürü tip oturup dinliyor. Ciddiye almışlar. Programına çağırıyor. Niye? Talimat geliyor kardeşim bunu çıkartacaksın diye. Abdülkadir Selvi istediği kadar sağa sola dönsün. Talimat geliyor ve talimatla ekrana çıkartılan insanlarla karşılıklı oturuyorsun. Kardeşim sağa sola bakma, kıvırma, kafanı yukarı çevirme. Sen bunu yaşıyorsun. Ondan sonra hikaye. Anlat. Herif 80'lerin siyasetini anlatıyor. Ben 1986'da üniversiteye girdim. O sene çok acayip bir seneydi. 1986-87, 32 yaşında. Ha işte bakmış. Terkan Valisi. 32. Adam anlattığı hikaye bu. 1987'de gerekçesini de anlatacağım da şimdi size. 1987 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde bir referandum yapıldı. Bu referandumun konusu şuydu. 1980 darbesinden sonra siyaseten yasaklı konuma getirilmişti. Merhum Erbakan, merhum Ecevit, merhum Türkeş, merhum Demirel. Siyasete dönsünler mi dönmesinler mi? Bak bu eleman daha çişini söyleyemiyordu bu yapıldığında. Daha çişini söyleyemiyordu. Ama herif 80'ler siyaseti anlatıyor. 80'lerde diyor öyle olmadı oradan geçtik diyor buraya geldik. 1987 yılında anayasa hukukunda tek ders sınavına girdim. Ben soru buydu Mümtaz Hoca. Mümtaz Soysal bu soruyu sordu. Bu konuyu anlat. Yani sence bu nasıl yapılmalı diye. 80 puanlık tek soruydu bu mesela. Bu eleman o kadar rahat anlatıyor ki. 1980'lerde öyle oldu. O buradan atladı, bu buradan zıpladı falan. Ne olacak ya? Üfür üfür söyle. Dönem öyle bir dönem. Adamı getir Boğaziçi'nin başına koy. Öbürünü çıkart, Vakıfbank Yönetim Kurulu'na ekle. Bak, ben unutturmamaya çalışıyorum. Sanki bugünün muhalefeti insanları delirtmeye çalışıyor. Ya kendileri unuttu ya. Ya kardeşim yapacağım bir tane kocaman yaprak bastırmak, tamam mı? A4, A5, A6, A30... Bir tane. Sadece bunu taşıyacaksın ve her yerde göstereceksin. Diyeceksin ki Hamza Yerlikaya Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanıdır ve diploması sahtedir. Aa bu da mahkeme kararıdır. Ama bu kadar mı zor ya? 86 tane gündem maddesi çeviriyorsunuz. Halkın kafası kazana döndü. Sonra bunun üzerinden muhalefet yapmaya çalışıyor. Bir tane şey yapacaksın. Ya tek. yalan ve sonra diyeceksin ki bak kardeşim bu adamlar yalanlar, rahatsız olmuyor. Mahkeme kararı var. Mahkeme diyor ki bu diploma sahte. Boş ver haberini teberini, geç. Mahkeme kararı. Mahkeme kararı diyor ki diploma sahte. Sadece bununla gezeceğim. Bu kadar mı zor ya? Bin yerden dalıyor, öbür yerden çıkıyor falan. Türban konuşmaları. Vitrin mankenleri. Size anlattım ya burada. Vitrin mankeni hikayesi daha yeni kullanılmıyor ki. Türkiye'de 2004'ten beri kullanılıyor. 17 Aralık zirvesine giden ekipte anlattım ya burada olayı ya. Reyhan Balandı. Denizli. AKP eski Denizli milletvekili olacak. Biriniz Google'dan bakar mısınız? Denizli milletvekili eski. Reyhan Hanım 17 Aralık zirvesine götürüldü. 17 Aralık zirvesine götürüldü. Ve bak ben şahidim. Brüksel'de otelde beklerken ne olup bittiğini gazetecilere soruyordu. Çünkü hiçbir fikri yoktu. Konu mankeni mi arıyorsun? Konu mankeni o. Çünkü o gün Avrupalıların karşısına kadın milletvekilleriyle çıkmak gerekiyordu. Ama bugünün şey öyle bir saçma siyaset yapıyor ki iktidarı da muhalefeti de. Ya çok halkın kafası kazan. Artık arkadaşlar şunu da uzlaşmamız lazım. İnsanların beyinleri kaldırmıyor. Onun yerine çok daha net, çok daha tane tane ve akılda kalıcı muhalefet yapmak gerek. Ya Hamza Yerlikaya olayı bulunmaz nimet bir muhalefet için ya. Bırak bütün işi gücü, bırak kardeşim. Sadece bu. Sen yalana bağlı bir iktidarsın demenin yöntemi. 3 hafta geçti ya. Adamın izlediği yol ne? Unutturmaya çalışıyor. Sessiz. Çünkü çok iyi biliyor ki muhalefet bu arada zırvalayacak. Zırvaladıkça zırvalayacak zaten. Sap diyecek, saman diyecek. Öbürü başka bir şey yapacak. Kendi aralarında kavgaya tutuşacaklar. Çok iyi biliyor. Ama halkın kafası karışıyor işte. Anlamıyorsun ki. Hekimlerden özellikle rica ediyorum. Ya bunu insanlar özellikle nörologların falan ama anlaşılır bir dille çok rica edeceğim. Anlaşılır bir dille anlatması lazım. SMA konusunda çok kafalar karışık. Sağlık Bakanı bir açıklama yapıyor. Kullanılan ilaçlar işte çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz falan filan. Öbür taraftan nörologlar bir şey yapıyor. Ya anlaşılır bir dille anlat kardeşim bunu. Anlat. Bak söz ben paylaşacağım. Ben. Ve diyeceğim ki insanlara bak böyle. Herkes bir kavga içinde yalan. Gerek yok. Gerek yok. Namusuna dil uzatıldı diye istifa etmemiş miydi o Balandı? Yani şöyle özel fotoğrafları yayınlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Danışmanıyla diye hatırlıyorum. Ama yani bu insanların özel hayatı beni o ilgilendirmiyor. Beni o günkü konum ilgilendiriyor. Bak ben şahidiyim. Brüksel'de yanlış hatırlamıyorsam Konrad Otel'de. Konrad Otel'de. Ben örgü örerken bana sorduğunu hatırlıyorum ya. Ne oluyor Ünsal diye. Yani insanların bir fikri yok ki. E sen konu mankeni olsun. Ya sen değil misin açılışta oradan bir iki tane en azından sembolik olarak hanımları öne alalım diye. Bak sadece buradan siyaset yapması lazım muhaliflerin. Sadece buradan. Ya sana başörtülü insanlara konu mankeni diyor. Bak bu adam seni bu kadar görüyor, böyle görüyor diyebilmek lazım. Bir tane de Hamza Yerlikaya'nın sahte diploma kararı, mahkeme kararı. Vallahi yani Nur Nimet hükümet sallar normalde bu. Ama kafası çalışan bir muhalefet de sallar. Bizde mümkün değil. Muhalefet birbirini yemeye devam ediyor ya. Hadi bakalım çok tatava yaptım. Çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Bazen bir şeyleri anlatabilmek için üzerine uzun durmak gerekiyor. Farklı yerlere gidiyor konu falan. Çok özür dilerim. Yani amacım kafanızı şişirmek değil. Biliyorum dolu. Herkesin beyni dolu. Neden siz girmiyorsunuz? Bakın benim işim siyaset değil Meral Hanım. Bu çok yanlış. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Mesela çok beğendiğiniz siyasetçilerin tamamı için şunu demeye benziyor. Cumhurbaşkanı yapalım bunu. Öyle bir şey değil ki bu. Değil o yeterlilik var mı yok mu insanlara bunu bak. Benim işim gazetecilik. Ben siyaset düşünecek olsam siyaset yaparım. Aptal değilim yani bunu yapmanın yöntemlerini de biliyorum. Ama ben gazeteciyim. Hadi bakalım şu gazeteleri açalım oradan bir yürüyelim. Görelim bakalım neler yazmışlar, neleri yazar gibi davranıp hiçbir cacık yapmamışlar, hala aynı şey üzerinde tepinip duruyorlar. Açılmadı yalnız. Evet, şu anda geldi. Salgında bile dayatma Cumhuriyet'in manşeti. İktidara yakın dinci dernek ve vakıflar seçmeli derslerde etkin olmak için harekete geçti. Okullarda 4-22 Ocak arasında yapılacak seçmeli ders tercihleri öncesi eğitime destek platformu adıyla örgütlenen iktidar yanlısı TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı, Ensar Vakfı, Önder ve Türkiye Diyanet Vakfı milli ahlak manevi değerleri benimseyen öğrenciler yetiştirmek için harekete geçti. Platform öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatı derslerini seçmesi için 81 ilde camilerden vaaz verilmesinin yanı sıra Kur'an kurslarından yardım istedi. Seçmeli derslere müdahale çalışmalarını okulları imam hatipleştirme olarak nitelendiren eğitim sendikaları suç işlendiğini belirtti. E bu suç. Suç. İşte ondan sonra mesela bugünün Diyanet İşleri Başkanı'na niye saygı duyalım diye soruyorum ya. Bunun önderi adam. Öğretim üyeleri de ayakta. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne dışarıdan atanan AKP'li Profesör Doktor Melih Bulu'ya öğrencilerin ardından öğretim üyelerinden de sert tepki geldi. Akademisyenler yöneticilerin seçimle belirlenmesi çağrısını yaptı. 1980 darbesinden bu yana Boğaziçi'nde ilk kez kurum dışından atama yapıldığına dikkat çekildi. Ya bu sert tepki falan değil ya. Hiç kimse kendini kandırmasın, hikaye anlatmasın. Çok sert, gerçekten çok üzülmüştür. Emin olun Melih Bulu da Tayyip Erdoğan da üngür üngür ağlıyordur şimdi. Bize niye tepki gösterdi bunlar diye. Ha ne yaptık? Ya biz size ne yaptık ya? Ya kardeşim şunu yapabiliyor musun sen? Ben böyle bir akademik düzen içinde bulunmak istemiyorum birader. İstemiyorum ya. Ben yokum. Diyebiliyor musun bunu? Bak hayatını ancak böyle geri alabilirsin. Ama öbür türlü bugün onlar gidecek, yarın inan başkası yapacak bunu. Belki sana çok yakın olduğunu düşündüğün biri yapacak. Ama başkası da aynı senin rahatsız olduğun gibi rahatsız olacak yine. Unutacaksınız ondan sonra kardeşim. Faciaya davetiye. Sayıştay Devlet Demir Yolları'nın hatlarındaki sinyalizasyon karmaşasına dikkat çekti. Sayıştay denetim raporu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndaki büyük tehlikeyi ortaya çıkardı. Raporda yaklaşık 5000 kilometrelik hattın sinyalizasyon işinin 13 farklı şirkete verildiğine dikkat çekildi. Çeşitliliğin azalması gerektiği anlatıldı. Vallahi tebrik ediyorum. Şahane bir birinci sayfa yapmışsınız. Cumhuriyet Gazetesi'ni ben düzeltmeye çalıştım ama düzelmedi. Cümlenin orijinali şu. 13 farklı şirkete verildiğine dikkat çekilerek çeşitliliğin azalması gerektiğine dikkat çekildi. Dikkati nereden çektiyse hala geliyor. Farklı sistemlerin entegrasyon ve işletme güçlüklerinin dikkate alınması gerektiğini. Hay arkadaş dikkat götürsün seni ya. Vurgulandığı raporu değerlendirilen CHP'li Yavuz Yılmaz, hayati önemi haiz hatların neredeyse 3'te 2'sinin hala 3'te 2'sinde halen sinyalizasyon olmadığını söyledi. Zamları geri çekin. Tüketiciyi Koruma Derneği köprü ve otoyollara gelen %25 zamma tepki gösterdi. Dernek Başkanı Koçal, hangi hizmetin girdisi arttı da bu kadar zam geldi? Vallahi neyin girdiği çok net. Nasıl arttığı da çok net. Bu saatten sonra yani kabaca bir hesap yapılmış. İstanbul'dan İzmir'e gidiş full otoyol kullanırsan 360 liraya geliyor. 360 lira. Lan yuh. Yani orada vaktinde alırsan uçak bileti 200 lira falan. Günah be. Günah. Ama bu ne olacak? Hiç. Hiçbir şey olmayacak ki. İnsanlar bıdırdanacak, bık ötecek, ondan sonra susacak. Düşünsene hani girdinin değiştiğini görüyoruz biz. Hem de nasıl değiştiğini. Bak çok basit bir hesapla, çok basit. Sadece biz şu otoyollara verilen garantinin yerine gelmemesi nedeniyle ödemeler milyon dolarlarla ifade ediliyor. Düşünsene adam geçmedi diye sen para ödüyorsun. Düşünsene dedim ama birçok insan için çok zor bir şey tabii bu. Yani sen oturuyorsun, köprüden biri geçiyor, biri geçmiyor. Mesela şöyle yapıyor bak. Geliyor, tamam mı? Tamam. Körfezi dolaşmayalım ya, biz direkt Osman Gazi yapalım. Sonra diyor ki mesela yanında işte eşi, sevgilisi, arkadaşı, ya salla diyor, vaktimiz var, muhabbet ede gideriz. Bir dönüyor sola, Osman Gazi'ye girmiyor, harç diye sana giriyor oturduğun yerde. Sen diyorsun ki hayırdır ya, ne oldu, bir böyle içim bir kımıldadı. Ya o işte, o oraya girmedi diye köprü, hep diyorum ya. Senin köprüden geçmemen köprünün senden geçmeyeceği anlamına gelmez. Köprü senden geçiyor. Her ihtimalde geçiyor. İşte çıktı. Sansür tutuklama yasak. 88 yaşındaki yazar tutuklandı. Oyunculara hapis cezaları verildi. Kültür ve sanattaki baskıları kayda alan Müstak'ın 333 sayfalık raporu 3 sözcükle özetlendi. Müstak çok iyi çalışıyor bu arada. Ellerine sağlık. Sansür tutuklama yasak. Rapora göre 2020'de kütüphaneler yıkıldı. Etkinlikler iptal edildi. Müjdat Gezen, Metin Akpınar başta olmak üzere pek çok sanatçı hakkında soruşturma açıldı. Nasıl? Dur bakalım, yani inşallah şey bekliyoruz. Hukuk reformu. Şu ana kadar gelmedi. Başına bir şey gelmiş olmasın. Epeydir de bekliyoruz aslında. Sabah gazetesine bakalım. Dünyanın en güzel gazetesi. Kan donduran tecavüz çığlığı. Neymiş bakalım? PKK'daki sayısız tecavüzlere yeni örnek. Örgütten kaçan BT anlattı. Derede yıkanırken tecavüze uğradım. Yanımdaki kız seyretti. Bağırdım. Kimse yardım etmedi. Daha fazla ayrıntı verseydiniz. PKK'nın içinde uzun süredir bunlarla ilgili haber yapılıyor zaten. İkiyüzlülüğü afişi oldu. Bakın, Fikri Sağlar haberi. Başörtülü kadınlara yönelik olarak ayrımcılık yapan CHP'li Fikri Sağlar geçmişte başörtülü afişlerle oy istedi. Sağlar'ın bir dönem başörtüsünü nasıl siyasi malzeme yaptığı ortaya çıktı. Genel sekreter olduğu 1987'de SHP, Sosyal Demokrat Halkçı Parti, başörtülü ve mutlu ev kadını afişiyle kırsaldan oy istedi. Doğru. Abdülkadir Selvi de yazmış bunu ve doğru söyledi. Doğru kardeşim. Ama bakın, insanlar bir anda herkes bir taraflara yanlamaya başladı. Ya şunu unutuyoruz biz. Bunun benzerini biz burada yayında konuştuk. Ben de aynı şeyi söyledim. Bir hakimin başörtülü olmaması lazım bence de. Bir hakimin yakasında Atatürk rozeti bile olmaması lazım. Bir hakimin, ben Galatasaraylıyım, Galatasaray kravatı takmaması lazım mesela. Takamaz. Hiçbirinin olmaması lazım. Adalete güven duygusunun, adalete güven duygusunun hiçbir aşamada sallanmaması gerekiyor. Ama oluyor işte. Fikri Bey bunu söylüyor ama Fikri Bey unutuyor. Doğru. SHP aynen böyle o istedi. Abdülkadir Selvi'nin anlattığı depolardan yasaklı kitapların çıkartılması aynen de böyle oldu. Bunu anlatmanın yolu bu değil. Maalesef değil. Ama tabii Fikri Bey'in söylediğinin içinden cımbızla bir yerini çekip ondan sonra konuşmak birilerinin çok işine geliyor. Rahat çünkü öylesi. Üfür üfür söyle, ne olacak? Böyle dedi. CHP fırsatını bulsa başörtüsünü yasaklar. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin. Özlem Hanım, geçin bunları ya. Özlem Hanım, sizin de bir dönem sıralarda, milletvekili sıralarında dip dibe oturduğunuz Hamza Yerlikaya'nın diploması sahte. Ben söylemiyorum. Mahkeme söylüyor bunu. Siz de bir hukukçusunuz. Hiç rahatsız olmuyor musunuz? Hakikaten beni kalan hiç ilgilendirmiyor. Başörtüsünü yasaklamak, açmak. İnsanlar bu konuda karar verdi. Buradan size ekmek çıkmaz. Ama bana şu soruya cevap vermek zorundasınız bir hukukçu olarak. Hiç rahatsız olmuyor musunuz siz Hamza Yerlikaya'nın sahte diplomasında? He? Hiç olmuyor musunuz? Gerçekten. Ben mecliste siyaset yapıyor olsam, Allah yazdıysa olsun, İnanın ağzımı açtım, her dakika sadece bu soruyu sorarım herkese, bıktırana kadar. Ama tabii çok derin muhalefet bilen, muhteşem siyasi fikirlere sahip muhteşem muhalefet partilerimiz gerçekten çok daha iyi biliyorlar onlar. Hikmetlerinden sual olmaz, onlar çok iyi biliyor. Onlar yapıyorsa doğrusudur hocam, beni aşar. Ben mali siyaset sanatçısıyım. Sözcü'nün bugünkü manşeti ilk yayında konuştuğumuz konuların etrafından bir manşet. Üniversitelerde AKP'li rektörler dönemi, bilimsel özellik azaldı, AKP ağırlığı iyice arttı. Profesör Melih Bulun'un Boğaziçi'ne atanması gözleri rektörlere çevirdi. AKP'li 9 eski vekile ilave olarak AKP'den aday olan isimler de üniversitelere atandı deyip bir döküm yapmış. AKP'li eski milletvekili Kütahya Üniversitesi rektörü Vural Kavuncu, Nüket Otar, AKP'li eski vekil, milletvekili diyor. Hayır, sadece o değil, genel başkan yardımcısı aynı zamanda İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nin rektörü. Necdet Ünüvar, AKP'li eski milletvekili, o kadar değil ki, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Komisyonu Başkanı, Ankara Üniversitesi rektörü. Ya. Edibe Sözen, AKP'li eski milletvekili, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi rektörüydü, istifa etti. Edibe Hanım sadece eski vekil değil ki, o da genel başkan yardımcısı, medya tanıtımından sorumlu hem de. Necdet Budak, AKP'li eski milletvekili, İzmir EÜ rektörü, Ege Üniversitesi rektörü. Necdet Budak bilir misiniz? İçinizde bilen var mı? Necdet Bey eski CHP milletvekilidir. Ve Necdet Bey bir gün içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılan milletvekillerinden biridir. CHP'den. Bir depar. Masar Bağlı, ilk yayında anlattım Masar Hoca'ya, AKP'li eski milletvekili, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi rektörüydü. Ya Masar Hoca eski bir akademisyen. Ama AKP'de danışma önemli. Cevdet Erdoğan, AKP'li eski milletvekili, Trabzon milletvekili. Sadece eski milletvekili değil, Tayyip Erdoğan'ın doktoru aynı zamanda. İstanbul'da rektör. Cem Zorlu, AKP'li eski milletvekili, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi rektörü ve Ömer Çomaklı, AKP'den aday adayı, Erzurum Atatürk Üniversitesi rektörü. Nasıl? Şahane değil mi ya? Sonra liyakat anlatıyorsun. Boğaziçi hocalardan AKP'li rektör Melih Bulu'ya tepki, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Hadi ya, Allah aşkına, emin olun çok etkilenmiştir hocam. Hocam hüngür hüngür ağlıyor olabilirler şu anda. Bence bu kadar sert davranmayın. Çok çok sert tavır çünkü bu. Kabul etmiyoruz. MHP'li başkandan esnaf batıyor çıkışı. Evet, yayın çok kesiliyor ama yapacak bir şey yok. Şu dakika itibariyle hatta bakın burada size... Hemen bir şey yapayım ben. Canlı yayında speed test yapalım. Nasıl olsa burada her şey gerçek kardeşim. Ne görüyorsan sen, ben de onu görüyorum. Ben ne görüyorsam sen de aynı şeyi görüyorsun. O zaman yapalım. Ne olduğunu, ne bittiğini görelim. Bununla alakası yok muhtemelen. Yani artık hakikaten bir sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı olduğunu bakacağız, göreceğiz. İnternetteki dalgalanmadan mı oluyor, ne oluyor? Görürüz. Biz bu arada devam edelim. Ben sonuçları söyleyeceğim, merak etmeyin. MHP'li başkandan esnaf batıyor çıkışı. Edirne MHP İl Başkanı Zakir Tercan kentteki esnafın derdini dinledi. Sosyal medya hesabından bir dokun bina işit esnaf sihtah yapamıyor batma noktasına gelmiştir. Bir an evvel devletimiz yardım elini uzatmalıdır çağrısı yaptı. Kim? MHP'li Edirne İl Başkanı. Niye anlatıyorsun ki bunu buradan? Git partine söyle. De ki çöktük, bıktık ya, bıktık de. Mesela. Söylesene genel merkezde. Ondan sonra herkes cebine. Download'u 97.14, upload'u 6.54. Hiç de düşük değil yayın için. Başka bir sıkıntı var. Bakalım buluruz yayından sonra. Ben size bunun bitmişini, tertemiz halini yüklerim, merak etmeyin. Devam edelim. Sözcü böyle... Cumhuriyet'e baktık. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bugünkü manşeti örgütlü azınlıkla yönetilmek istiyor. İktidardan cemaat ve tarikatlara birlikte yönetme çağrısı, Ayasofya ve Türban tartışmasıyla tarikatların desteğini alarak sahi kontrol tabanını da konsolide etmek. Ya nasıl bir Türkçe kardeşim bu ya? Bir çağrı olduğundan bahsediyor Yaşar Aydın. Diyor ki cemaat ve tarikatlar arasında trafik çok hızlandı. İlk görevleri AKP'nin tabanda yaşadığı çözülmeyi engellemek ve iktidar uygulamalarının sözcüsü olmak. Bir çürük elmaya muhtaç haldeyiz. Fotoğraflar eşliğinde çok ağır bir haber. Anka Haber Ajansı'nın fotoğrafları. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok da güzel olmuş fotoğraflar. Yani fotoğraflar çok acı da anlattıkları, anlatım güçleri çok güzel. İktidar ülkedeki yoksulluğu görünmez kılmak istese de halk perişan. Yurttaşlar ucuz ürünü alabilmek için pazara geç saatte gidiyor. Tezgahlar toplanmaya başladığında ise yerlere atılan veya tezgahta kalan ezik çürük meyveleri toplama telaşına giriyorlar. Hepsi fotoğraflanmış. Hani kimsenin reddedebileceği bir şey yok. Ama bunları sorsan ne diyordu Özlem Hanım? AKP Grup Başkan Vekili. Bunlara kalsa başörtüsünü de yasaklarlar. Oradan size ekmek çıkmaz. Özlem Hanım, aynı sıralarda birlikte oturduğunuz eski bir milletvekili Hamza Yerlikaya, Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu, eski güreşçi, milli güreşçi. Diploması sahte, hiç rahatsız olmuyor musunuz siz? Hiç rahatsızlık duymuyor musunuz bundan mesela? Siz hukukçu olduğunuzu söylüyorsunuz. Hiç rahatsız değil misiniz? Mahkeme kararı var. Olmuyorsunuz. Çok normaldi. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Yine de sorayım dedim. Yeni yılda sansür hız kesmedi Evrensel'in manşeti. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Tele1'de yayınlanan reklam filmi nedeniyle gazetemize 20.953 lira para cezası verdi. Reklam filminde 2 saniye süreyle görünen Nevroz mitinginden bir fotoğraf karesi cezaya gerekçe gösterildi. Sarı, kırmızı ve yeşil renkler bulunan şal için bir kız çocuğunun terör örgütünü simgeleyen bez parçasını tuttuğu görsellere yer verildi ifadeleri kullandı. Bunu saklama şansın yok ki. Bunu saklama şansın yok kardeşim. Yani Nevruz kutlarken boynuna bağlıyor mesela devleti yönetenler. Sarı, kırmızı, yeşil ipleri bir arada. Ama televizyon ekranında gösteremiyorsun. Öyle mi? Ya geçmiş olsun, mücadelen bu olacaksa artık çok geç çok. AKP'nin akademiyi getirdiği son nokta. Eski AKP milletvekili aday adayı Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasına tepki gösteren YTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi ve ODTÜ öğrencileri, atanmış rektörlere karşı üniversiteler bizimdir dedi. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ise kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz başlıklı bildiriyle tepki gösterdi. Nasıl sert? Bir bildiri anam nasıl sert? Hüngür hüngür bence ağlıyorlardır şu anda. Hüngür hüngür. Biz ne yaptık? Nasıl yaptık bunu? Nasıl? Yapmayaydık iyiydi. Bakalım. Evrensel böyle. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak ne yazmış? Bakalım. Biz bu mücadeleyi kazanırız. Yanlış okudum. Özür dilerim. Kadına şiddet ve cinayetler hala büyük bir yara olsa da 2020 yılı şiddetle mücadelede umut veren bir yıl oldu. Sıfır tolerans soruşturma süreleri geçen yıl 80 günden 55 güne düştü. Tutuklama kararları %200 arttı ve kadın cinayetleri önceki yıla göre %21 azaldı. Yalan söylüyorsunuz. Bak hiç kıvırmaya gerek yok. Ben yüzünüze bakarak diyorum ki yalan söylüyorsunuz. Adli süreç hızlanmadı. Yalan söylüyorsunuz. Sosyal medyadan baskı olmadığı sürece olmuyor. Tutuklama kararlarının artmış olması hikaye geçmişte o kadar düşüktü ki şu anda %200'lük artış yalan. Yalan. Kadın cinayetlerinin azalması hikaye bunlar. Kabul etmiyorsunuz ki kapsamını. Madem bu işe bu kadar önem veriyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'ni hayata geçirsenize. Çok basit yolu var. Türkiye'nin imza koyduğu anlaşma hem de. Geçir hayata. Aşk olsun. Sen kimi kandırıyorsun ya? Akşama bakalım. Akşam gazetesine yazmış. 3 ayda bağışıklık mümkün. Nasıl? Hedef Mayıs'ta normal hayat. Bilim kurulu üyesi Profesör Deniz Çalışkan günde 2 milyon kişi aşılayabilirsek teorik olarak 3 ayda toplumsal bağışıklığa ulaşabiliriz. Hocam çok iyi. Çok, biz bunu nasıl düşünemedik ya? Günde ne kadar aşı yapacağız? 2 milyon. Çok mantıklı. Evet 2 milyon. 30 ile çarpıyoruz 60 milyon. Çok şahane ya. Evet. Yani şöyle düşünüyorsun değil mi hocam? 60 milyonu aşıladık. Kalan bölümünde aşılarken 45. güne uzadı. Arada 15 günde durduk. Şey var çünkü kuluçka süresi var. 15'te bekledik. Bir daha çaktık. 3 ay. Çok mantıklı ya. Biz nasıl düşünemedik bunu ya? Togg'u dünyaya elçiler tanıtacak. Bakan Varank 2022'de banttan çıkacak ilk yerli otomobillerin büyük elçilerin kullanımına sunulmasının planlandığını söyledi. Şimdi buradaki hikaye bu değil. Değil. Nasıl değil dediğinizi duyuyorum. Şu Volkswagen firması dünyanın en büyük otomobil firmalarından, dünya devlerinden bir tanesi Türkiye'de yatırım kararından vazgeçtiğini duyurdu. Ve Mustafa Varank dedi ki acımadı ki duymuyorum. Bu yaptı o. Hani dünyada farklı ulusların farklı parçalarını yaptığı, bizim de birleştirdiğimiz ve bununla yerli otomobilde gurur duyduğumuz TOG var ya, Türkiye Otomobil Girişim Grubu, TOG, 2G ile. Bunu Volkswagen'in yatırım kararından vazgeçmesinin yerine koymaya çalışıyor. Aynı mı? Vallahi ben size şu kadarını söyleyeyim. Yani Volkswagen'in eğer fabrikası yatırım kararı hayata geçse kaç bin kişiye iş sağlayacaktı burada? Bilmiyoruz ki daha hiç ne olacağını. Motor bir yerden gelecek, şasi bir yerden gelecek. Biz birleştireceğiz nasipse. Nasip olursa. Ha olur olmaz bilemem. Neyse yeni yılın ilk takvim yayınına başlayabiliriz artık muhtemelen. Takvimin bugünkü manşeti sofra cevabı. Bakan Soylu Mehmetçik neden yer sofrasında eleştirilene sert çıktı. Van'da biliyorsunuz sosyal medyada paylaşıldı bu. Neden yer sofrası sorularını şöyle cevapladı. Varlığımız terör yandaşlarının psikolojisini bozdu. Soru bu değil ki. Neden yer sofrası? İşte bozdu. Soru bu değil. Soru bu değil. Niye yer sofrasında oturuyorsun? Yani oradaki insanların hiçbiri yerde yemek yiyen insanlar değil. Niye yapıyorsunuz ki bunu? Promosyon bu. Christina. Christina elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. En son yemek istediği ortaya çıkınca herkes aynı şeyi sordu. Neden intihar etmek istesin? Türkiye'de öldürülen Kuzeyli misafirler haberi. Kuzeyli misafirler mi? He, Ukraynalıymış da. Ya Allah sizi kahretsin. Gerçekten kahretsin ya. Gerçekten yani siz insansanız ben insan değilim ya. Kuzeyli misafirler ölmüş lan, ölmüş hepsi. Öldürülmüş. Kadının başına poşet geçirip sandalyeye bağlamış alçağın teki. Baycanına. Ney? Baycanına. İlk tetikçi Erdi Sungur'la böyle, ikinci tetikçi Baycan Şenyürek de böyle. Yağmur Aşık eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için ikinci tetikçi olarak Baycan Şenyürek'i tuttu. Kiralık katille yasak aşk yaşadı, ortaya çıkınca da ağzını bozdu. Kıskanma Emoş. Kıskanma Emoş mu? Emre'ye mi diyor Emoş diye? Abi bir şey söyleyeyim mi? Vallahi yani muhabbet gittikçe daha iğrençleşiyor burada. Emekliye 8.477 lira avans. Niye? Parası yoktur. İşte çözmemiz gereken o değil mi? Parası niye yok emeklinin? Ya o sorun değil. Onu sonra konuşuruz da parası yok. Ben çıkma yapayım. 8.500 lira. Harbi söyleyeyim. Al avansı. Sonra kim ödeyecek onu? Sen. Normalde ay sonunu zor getiriyor zaten. Bir de avans alırsa sürekli içeride yaşayacak. Ha biraz öyle tabii ama. Ha işte o kadar da olacak. Milyonların zammı belli oluyor. Oldu, oldu, oldu. Hiç öyle sevineceğim bir şey yok. Anneye en az 8.904 lira. Ne zaman emekli olurum? Olamazsın. Bahçe hadisesi. Kaan Yıldırım'ın bahçesinden barıştık pozu. Hadise Kaan Yıldırım'dan ayrıldı. Çok üzüldüm ben. Ancak daha sonra bahçeden fotoğraf paylaş. Çok sevindim. Buranın Yıldırım'ın evi olduğu anlaşıldı. Altıma edecektim mutluluktan. O derece mutluyum artık. Balla süt, virüslere şut. Mucizevi karışımın faydaları saymakla bitmez. Bağışıklığı artırıyor, sindirimi rahatlatıyor, damarları koruyor, kemikleri güçlendiriyor. Acı biber beyni sever, baharatlar akıl sağlığını nasıl destekliyor? Dünyaca ünlü doktor Josh Axey, sağlıklı uykunun sırrını anlattı. Bünyeyi koru, deliksiz uyu. Ailemizin doktoru Nafis Karagözoğlu'ndan günün, yeni yılın, en önemli mektupları. Hocam biz 3 senelik evliyiz. Allah mesut etsin. 3 de çocuğumuz var. Bir baksa mıydınız acaba birbirinizin yüzüne? Yani gözleriniz var muhtemelen. Bir bakın. Konuşabiliyor olabilirsiniz. 3 yıllık evliyiz. 3 de çocuğumuz var. Evet. Hanıma dokunmam bile yasak. Çünkü ne zaman dokunsam çocuk oluyor. Bize bir çözüm bulun. Yok sen yanlış biliyorsun. Sen ya dokunmayla olmuyor. Dokunmayla olmuyor. Gerçekten. Bunun için üroloji, kadın doğum uzmanı veya iç hastalıkları uzmanıyla görüşmelisiniz. Size ailecek danışmanlık vermeliler, tedbirleri ve size uygun çözümleri anlatmalılar. Çeşitli ameliyatlar, ilaçlar, ilaç dışı uygulamalar hakkında bilgi alın. Evet. Mesela beyefendiye yular tavsiye ediyorum ben. İlaç dışı uygulama kapsamında. Ara ara bunu bir yere takmak lazım yuları iyice çekip. Hocam, buyurun. 63 yaşındayım. Oo, hoş geldin Necati abi. Buyur. Bizim de canımız var. Diyorsun. İlişkiden sonra 20 gün kendimize gelemiyoruz. Zeytin yesem iyi gelir mi? Ne yesen? Zeytin. Gelir. Çekirdeğini de ruh bedene uygun yaşamalı. Yoksa başın dertten kurtulmaz. Öncelikle aceleci ve heyecanlı davranma. Panik yapma. Tok karınla aktivite yapma. Aktivite derken hocam? Anladı onlar. Mutlaka EKG çektir. Bazen kalp damar tıkanıklığının ilk bulgusu ilişkide yorulmak ve düşük performans olabilir. Zeytin harika bir besin kaynağı. Mutlaka düzenli tüket. İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayene sonrası tekrar yaz. Ona gitmişler. Sana niye yazıyor bir daha? Hem iç hastalıkları uzmanının hem de üroloji uzmanına muayene oluyor. Sana da mektup yazıyor. Mektup tedavinin bir parçası mı? Yaz mektubu. Çok iyi geliyor. Eli böyle 45 derece açıyla sürtüyorsun ya kağıdı. Müthiş. Performans yükseltiyor. Hocam tansiyonum yüksekmiş. İlaç verdiler, içtim. Çok ilginç. Verilen ilacı büyüyünce. Bu sefer de hanımla kardeş olduk, ne önerirsiniz? Önce seni takip edecek bir iç hastalıkları uzmanı bul. İlaçlar yan etki yapabilir. Yan etki yapan ilacı keseriz, başka ilaç başlarız. Panik yapma. Hanımla kardeş olmanıza da gerek yok. İlaç kullanmazsan sıkıntıların olabilir. Yol yakınken tedbir al. Yol diyorsun. Evet. Hocam, babamın göğsü ağrıyordu. Kalp doktoru anjiyo dedi. Babam ameliyat olmak istemiyor. Ne yapsam doğru olur? Bir adam var, yaşlı, yanında bir çocuk var. Muhtemelen ben niyeyse erkek çocuk geldi gözümün önüne. Adam diyor ki ah kalbim. Çocuk kafayı çeviriyor. Bakıyor doktor var, doktor böyle yapıyor. Anjiyo. Sahne bu. Flash TV canlandırması. Kalbim ah hocam anjiyo. Bu kadar. Bayağı Flash TV'de canlandırma yapılır. Hocam, günün mektubu. Hazır mısınız? Bununla zaten zirvede bırakacağız. Hocam, 69 yaşındayım maşallah. Ruhum dik, alnım ak. Saçım da ak. Ama bedenim beni üzüyor. Gençlik aşısı ozon varmış, haberlerde duydum, iyi gelir mi? Neye? Saçları diyorum, hafif böyle bir ton gri mi attırsak? Çok ak olunca da şey yaptı. Onu diyorum, yani ozonla. Ozon tedavisi uygulanan bedenler de tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabredersen bedendeki değişiklikleri fark edersin. Ama her yerin dimdik olması için verilen bir söz yok. Her tarafa ayrı ayrı da bakmak gerek. Her yerin dimdik şeyi hocam. Anladı onlar, anladı. Benim okuyucum anlar beni ya. Şimdi hocam, hani hocanın tabii yani alanı beni aşar. Ben orada görmem kendimi. Ama acaba ya 69 yaşındaymışsın, bir kardeşin olarak şey yapayım. Şimdi şöyle, senden bahsederken mahallede mesela Sabri abi çok da ruhu dik adamdır demezler. Ya da deseler bile çok kısa bir süre derler. Yani oradan ruhun dikliğini anlatma hikayem var ya. Anlıyorum çabanı, çok da saygı gösteriyorum ama oradan bir yere gidemezsin. Yani ruhun dik olması bir yere kadar. Çok ruhu dik adamım ya. Hadi otur, otur acaba otur. Gel otur, otur sakin ol. Sen ruhunu burada dik tutarsın yine. Onun için böyle ozon mozondan ziyade bir parça acaba kafayı mı değiştirsin? Ya ruhumuz dik ama işte ruhum dik sadece yani. Herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaki kitabı görüyorsunuz. Ayfer Tunç'un Osman kitabı. Ben bu hafta içinde bir aksilik olmazsa Cuma günü belki bir kitapla daha bunu anlatacağım size. Ben çok severim Ayfer Tunç'u. Daha önce de burada kitaplarından söz etmiştik. Benim sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Hakikaten sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Osman da böyle herkesin varlığını bildiği, hiç kimsenin varlığından haberdar olmadığı, herkesin tanıdığını zannettiği, hiç kimsenin tanımadığı bir adamın hikayesi. Gerçekten çok yetenekli bir yazardır Ayfer Tunç ve müthiş bir kitap olmuş. Yani çok büyük bir hızla akıyor. 2. Bu cuma değil, obursuki cuma, yani 2 hafta sonra cuma günü klasik yayınında Jane Austen okuyacağız. Aşk ve Gurur. Önemli bir kitap. Neden önemli bir kitap? Yazılışının üzerinden 200 yıldan fazla zaman geçti. Hatta şöyle düşünelim. 2013 hafta sonu bakarken görmüştüm. 2013 yılında 200. yıl dönümü kutlanmış yazılışının. 1813'te yazılmış. 207 yıllık, 208 yıllık bir kitap. Ama buna rağmen mesela sürekli olarak filmleri çevrilen, içinden dizi yapılan çok önemli bir roman. Neden? Yazıldığı dönem için çok ileri karakterler barındırıyor. Bir kere çok böyle özgür, bağımsız, çok önde olan, kendini iyi yetiştirmiş, dilini sakınmayan bir kadın kahramanı var içinde. O aşk çelişkilerini çok iyi anlatıyor. Bir de özellikle şunu istedim ki bugünün tansiyonundan biraz kopalım ya. Biraz eskiye gidelim yani. Jane Austen önemli bir yazar. Gerçekten son derece önemli bir yazar. Son derece önemli bir karakter edebiyat dünyası içinde. Ve elimizdeki kitapta Aşk ve Gurur. Onu okuyacağız. Bir 15 gün süreniz var. Daha rahat olun yani. Epeyce gidecek. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Yayını burada yeni yılla birlikte karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Yayına katıldığınız, geldiğiniz için, burada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şunun için bir saat aynı yerden bakmadığımızı hep konuşuyoruz. Bakmayacağımızı da söylüyoruz sadece. Bugün yayında konuştuklarımız gerçekten bazıları için mesela rahatsız edici şeylerdi, biliyorum. Bazılarınız için Ahmet Necdet Sezer ismi kutsal isim. Çok iyi biliyorum. Evet, ben de kendisini tanıyorum. Çok da dürüst bir insan olmasını bir kere tartışabilecek. Arkasından bunca yıl geçmesine rağmen 2007 düşünün. Üzerinden 13 yıl geçmiş. 14. yılın içindeyiz. Hiç kimse bu ülkede bir insanın kör kuruşuna gözünü dikti diyemiyor mesela. Ama bununla birlikte yönetsel bir takım hataları var ve bugün yaşadıklarımızın zemini o. O yüzden konuşulması gerekiyor. Evet, biz aynı şeyi düşünmüyoruz. Ama aynı ülkeyi seviyoruz ve iyi yaşamak istiyoruz. O zaman oturup konuşacağız. Konuşacağız kardeşim. Yani başka çaremiz yok. Birbirimizden korkmayacağız. Küfretmeyeceğiz. Hakaret etmeyeceğiz. Birbirimizi tehdit etmeyeceğiz. Ve oturup konuşacağız. Başka şansımız yok. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılıkla sonlanacak. Oysa direnmek mümkün. Bak 5 yıldır yapıyoruz, 6. yıla girdik. Evet, direnebiliriz. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Ama nasıl olsun, hep söylüyorsun, ben de kaçırıyorum. Belki bu sefer kaçırmazsınız. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın. Ünsal Ünlü yazın arama çubuğuna, büyüteci tıklayın. Ondan sonra da geldiğiniz yere abone olun. Paralı pullu bir şey değil. Üstelik abone olmakla, bir tek mail adresi yazarak abone olmakla bugünün medya düzenine mahkum değilim de demiş olacaksınız. Abone ol düğmesi bu arada ünsalunlu.com.tr'de de var. Yanındaki büyüteç, o da yayınlar başlamadan size haber gelecek anlamında. Katıl tuşu var. Katıl tuşu da isterseniz bu yayını aylık küçük katkılarınızla destekleyebileceğiniz anlamına geliyor. İsterseniz aynı düğme ünsalunlu.com.tr'de de var. Oradan da yapabilirsiniz. İstemezseniz kullanmak zorunda değilsiniz. Bu yayınlar ilk gününden beri parasızdı ve son gününe kadar da parasız olacak. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğinizin hiç değişmediğini, hiç değişmeyeceğini burada konuşmak zorundayız bir kez daha. Çünkü gerçekten en kıymetlisi o. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.